Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 66 ayrımdan oluşmaktadır.
Çanlar kimin için çalıyor? Hemingway, Bilgi Yayın Evi, 3. basım, Mayıs 1998. Çeviren Erol Mutlu, okuyan Özgür Devrim Özdemir. Çanlar kimin için çalıyor? Hemingway'in en güzel romanlarından biridir. İspanya İç Savaşı'nın anlatıldığı roman 1940'larda yazılmıştır. Böyle olmasına karşın hala birçok ülkede çevirisi yayımlanmakta, hala en çok okunan kitaplar arasında yer almaktadır. Bu ilginin nedeni bir serüven romanı oluşunda ya da Hemingway'in o kendine özgü anlatış biçiminde aranabilir. Ancak şöyle bir saptama da yapılabilir. Çanlar kimin için çalıyor da Hemingway, ülkü birliği etmiş insanların inançlı kavgası yanında romantizmi de etkileyici bir öge olarak kullanmıştır. En güç koşullarda ölümle yüz yüzeyken bile sevgi, umut, korku bütün canlılığıyla yaşanır romanda. Ortak amaç doğrultusunda bir toplumsal kavga için ayrı ulustan bilinçli insanların öyküsüdür Çanlar Kimin İçin Çalıyor. Ada değildir insan, bütün hiç değildir bir başına. Ana karanın bir parçasıdır, bir damladır okyanusta. Bir toprak tanesini alıp götürse deniz, küçülür Avrupa. Sanki yiten bir burunmuş, dostlarının ya da senin bir yurtluğunmuş gibi ölünce bir insan eksilirim ben. Çünkü insanoğlunun bir parçasıyım. İşte bundandır ki sorup durma çanların kimin için çaldığını. Senin için çalıyor. John Donne. 1. Ormanda çamların iğne yapraklarıyla kaplanmış kahverengi toprağa yüzü koyun uzanmış, çenesini kavuşturduğu kollarına dayamıştı. Çam ağaçlarının tepelerinde yükseklerde bir yel estirip duruyordu. Uzandığı yerden hafif bir eğimle inen dağın yamacı aşağılarda alabildiğine dikleşiyordu. Geçit boyunca dolana dolana giden yolun yağlı karasını bile görebiliyordu yattığı yerden. Yolun kıyısında bir ırmak vardı. Geçidin aşağısında, akarsuyun yanı başındaki hızarı, büetten yaz güneşi altında dökülen apak suları da görebiliyordu. "Bu mu hızar?" diye sordu. "Evet, anımsamıyorum onu. Sen yokken yapıldı. Eski hızar çok daha ötede, geçidin epeyce altında." Teksirle çoğaltılmış askeri haritayı yere serip özenle inceledi. Yaşlı adam da eğilmiş, omzunun üzerinden haritaya bakıyordu. Kara bir köylü gömleği, kül rengi kas katı bir pantolon giymiş, ufak tefek, sağlam yapılı bir adamdı ihtiyar. Tabanı ipten örülmüş ayakkabıları vardı ayağında. Yokuş yukarı tırmandıkları için soluk soluğa kalmıştı. Elini taşıdıkları iki ağır sırt çantasından birinin üzerine koymuştu. "Demek köprü buradan görünmüyor." İhtiyar, "Hayır," dedi. "Irmağın ağır ağır aktığı düz bir geçittir burası." Aşağıda yolun ağaçlar arasında gözden yok olduğu yerde birden dikleşir. Dimdik bir boğaz vardır orada. "Onu anımsamıyorum. Köprü boğazın üzerindedir. Peki karakolları nerede?" "O gördüğün hızarda karakol var." Çevreyi inceleyen genç adam soluk haki renkli fanila gömleğinin cebinden dürbününü çıkardı. Bir mendille merceklerini sildi. Hızardaki tahtalar açık seçik görülene değin ayarladı dürbünü. Sonra kapının yanı başındaki tahta tezgahı, içinde döner testerenin bulunduğu yanları açık barakanın gerisinde yükselen kocaman talaş yığınını ve derenin öte yakasındaki dağın yamacından kütüklerin taşındığı su yolunu gördü. Dere tertemiz, kıpırtısız görünüyordu. Suyun kıvrılarak döküldüğü yerin altında büyetten serpilen sular rüzgarla sağa sola saçılıyordu. "Hiç nöbetçi yok. Hızardan duman yükseliyor," dedi yaşlı adam. "Ayrıca ipe asılı giysiler var. Onları görüyorum ama nöbetçiler yok ortalıkta. Belki de gölgededirler," diye açıklama yaptı yaşlı adam. "Orası cayır cayır yanıyordur şimdi. Buradan görünmeyen gölge bir yere çekilmişlerdir." "Olabilir. Öbür karakol nerede?" "Köprünün altında. Geçidin tepesinden 5 kilometre uzaklıktaki yol onarımcısının kulübesinde." Genç adam hızarı gösterdi. "Burada kaç adam var?" 4-5 kişi olmalı." 4 kişi olmalı, bir de onbaşı." "Peki aşağıda?" "Daha çok, öğrenirim." "Peki ya köprüde?" "Hep 2 tanedir, her uçta birer nöbetçi." "Epeyce adama gerek duyacağız," dedi genç adam. "Kaç adam toplayabilirsin?" Yaşlı adam, "İstediğin kadar adam getirebilirim," dedi. "Burada, tepelerde sürüyle adam var şimdi." "Ne kadar?" "100'den fazla. ama küçük çeteler halindeler. Ne kadar adam gerekiyor sence? Köprüyü gözden geçirdikten sonra söylerim sana. Şimdi mi inceleyeceksin köprüyü? Hayır, şimdi bu patlayıcıları saklayacağımız yere gitmek istiyorum. Eğer olabilirse bunları köprüye en çok yarım saat uzaklıkta güvenli bir yerde saklamak istiyorum. O iş kolay dedi yaşlı adam. Gideceğimiz yerden köprüye yokuş aşağı inilir. Ama oraya varmamız için önce biraz tırmanmamız gerekir. Aç mısın? Genç adam evet dedi. Ama daha sonra yeriz. Adın neydi senin? Unutmuşum. Unutmuş olması kötüye işaretti. Anselmo dedi yaşlı adam. Anselmo'dur adım. Barco de Avila'yım. Şu yükü taşımana yardım edeyim. Uzun boylu, ince yapılı, gün ışığı gibi açık renk saçlı, yüzü rüzgardan ve güneşten yanmış, soluk fanila gömleği, köylü pantolonu ve tabanı iple örülmüş ayakkabıları olan genç adam eğilip bir kolunu sırt çantasının deri kayışlarından birinin arasından geçirdi. Ve ağır yükü omuzladı. Kolunun tekini de öbür kayıştan geçirip yükün ağırlığını sırtına verdi. Yükün sırtına dayandığı yerde gömleği hala ıslaktı. Tamam oldu işte dedi. Nasıl gideceğiz? Tırmanarak dedi Anselmo. Yüklerin ağırlığı altında iki büklüm, kantar içinde dağın yamacını kaplayan çam ormanında tırmanmaya başladılar. Genç adam yola benzer bir şey göremiyordu. Ama dağın yukarılarına doğru tırmanmaya devam ettiler. Küçük bir dereyi geçtiler. Yaşlı adam düzenli adımlarla kayalık dere yatağının kıyısında önden yürüyordu. Tırmandıkları yer şimdi daha da dikleşmiş, yürümek daha da zorlaşmıştı. Sonunda dere önlerinde yükselen düz bir granit çıkıntının kenarından aşağıya doğru akmaya başladı. İhtiyar kayanın dibinde durup genç adamın kendisine yetişmesini bekledi. Nasıl gidiyor? Fena değil dedi genç adam. Kanter içinde kalmıştı. Gergin kasları yokuşun dikliği yüzünden seyirip duruyordu. Sen burada bekle beni. Önden gidip haber vereyim. Bunları taşırken vurulmak istemezsin herhalde. Şakası bile korkunç dedi genç adam. Uzak mı? Çok yakın. Senin adın ne? Genç adam Roberto diye yanıt verdi. Yükü omzundan sıyırıp usulca dere yatağının yanındaki iki kaya parçasının arasına koydu. Peki Roberto, bekle beni burada. Dönüp alacağım seni. Tamam dedi genç adam. Yoksa köprüye bu yoldan inmeyi mi tasarlıyorsun? Hayır, köprüye giderken başka bir yolu kullanacağız. Daha kısa, daha kolay bir yol. Bu malzemenin köprüden çok uzakta durmasını istemiyorum. Göreceksin gözlerinle. Eğer işine gelmezse başka bir yer buluruz. Görelim bakalım dedi genç adam. Sırt çantalarının yanına oturup yaşlı adamın düz kayaya tırmanışını izledi. Tırmanmak zor değildi. Genç adam onun hiç duraksamaksızın tutamak buluşundan daha önce birçok kez buraya tırmanmış olduğunu anladı. Yine de yukarıdaki her kimse hiç iz bırakmamaya büyük özen göstermişti. Adı Robert Jordan olan genç adam hem çok acıkmıştı hem de kaygılıydı. Sık sık acıkırdı ama başına ne gelirse gelsin hiç umursamadığı için genellikle kaygılanmazdı. Ayrıca bu topraklarda düşman hatlarının gerisine geçmenin ne denli basit olduğunu deneyimleriyle biliyordu. İyi bir kılavuz olduğunda düşmanın arkasına geçmek, aralarından geçmek kadar basit bir işti. İşin en zor yanı yakalanacak olursa başına gelecekleri düşünmekti. Bir bu, bir de kime güveneceğini kararlaştırmak. Birlikte iş yaptığınız insanlara ya her yönden güvenmek zorundaydınız ya da hiç güvenmemek. Üstelik güvenme konusunda karar vermeniz gerekiyordu. Robert Jordan'ın derdi bunlar değildi. Daha başka şeyler vardı. Bu Anselmo iyi bir kılavuzdu. Dağlarda dolaşmasına diyecek yoktu. Robert Jordan da kendine göre iyi bir yürüyüşçüydü. Ama gün doğumundan beri ardına takıldığı bu adamın kendisini yürüyüş konusunda rahatlıkla katlayıp bir yana koyabileceğini anlamıştı. Robert Jordan bu adama, Anselmo'ya, şimdiye dek düşünceleri dışında her konuda güveniyordu. Daha onun düşüncesine sınama olanağı bulamamıştı. Ayrıca bir yerde adamın düşünceleri kendisini ilgilendiren konuydu. Hayır, derdi Anselmo değildi. Köprü sorunu da başka sorunlardan daha zor değildi. Akla gelebilecek her türlü köprüyü nasıl havaya uçuracağını iyi biliyordu Robert Jordan. Her boyutta, her yapıda köprüyü uçurabilirdi. Bu köprü Anselmo'nun anlattığının iki katı bile olabilirdi. 1933'te yaya olarak çıktığı bir gezide Lagrange'ye giderken üzerinden geçtiğini anımsıyordu. Ayrıca önceki gece Eskoryal'ın dışındaki evin üst katındaki bir odada Goz da ona köprüyle ilgili kimi bilgiler okumuştu. Orada belirtildiğinin iki katı bile olsa onu havaya uçuracak kadar patlayıcı ve malzeme vardı sırt çantalarında. Goz, köprüyü uçurmak bir işe yaramaz demişti. Usturayla kazınmış, yara izleri bulunan kafasının üstündeki lambanın ışığında bir kalemle kocaman haritayı gösteriyordu. Anlıyor musun? Evet, anlıyorum. Kesinlikle hiç işe yaramaz. Köprü uçurmak başarısızlıktır. Evet yoldaş general. Saldırı için kararlaştırılmış zamana uygun olarak tam saatinde köprüyü uçurmaktır önemli olan. Anlıyorsun bunu değil mi? Bu işi gereğince yapmak da sana kalmış bir şey. Golds kaleme bakmış, sonra kalemle dişlerine vurmuştu. Robert Jordan bir şey söylememişti. Robert'e bakıp başını sallayan Golds konuşmayı sürdürmüştü. Bu işin nasıl yapılacağına gelince o senin sorunun. Şimdi elindeki kalemi haritanın üzerine vuruyordu. İşte benim yapmam gereken bu. Yapamadığımız da bu. Niçin yoldaş general? Niçin mi? Demişti Golds öfkeyle. Bir sürü saldırı gördün. Yine de niçin diye soruyorsun. Emirlerimin değişmeyeceğinin garantisi mi var? Saldırının kaldırılmadığını kim garanti edecek? Saldırının ertelenmediğinin garantisi mi var? Başlaması gerektiği zamansa 6 saat içinde başlayacağının garantisi mi var? Bir saldırı olması gerektiği gibi oldu mu hiç? Sizin saldırınız zamanında başlayacaktır demişti Robert Jordan. Benim saldırılarım değil onlar demişti Gold. Ben yapıyorum onları ama benim değiller. Toplar benim değil. Onları almak için yalvarıp yakarmam gerekiyor. Verebilecekleri zaman bile istediklerimi vermediler bana. Bu en hafifi. Daha başka şeyler de var. Bu insanları tanıyorsun. Her şeyi anlatmaya gerek yok. Hep bir şeyler dönüyor. Hep birileri işe burnunu sokuyor. Bu yüzden olanları adam akıllı anlamalısın. Peki köprü ne zaman havaya uçurulacak diye sormuştu Robert Jordan. Saldırı başladıktan sonra. Saldırı başlar başlamaz daha önce değil. Böylelikle bu yoldan takviye sağlayamayacaklar. Kalemiyle işaret etmişti. Bu yoldan hiçbir şeyin gelmeyeceğine emin olmalıyım. Peki saldırı ne zaman olacak? Söyleyeceğim sana. Ama vereceğim tarih ve saate ancak bir olasılık gözüyle bakmalısın. Belirtilen zaman için hazır olmalısın. Saldırı başladıktan sonra uçuracaksın köprüyü. Tamam mı? Kalemle göstererek. Bu takviye sağlayabilecekleri tek yol dedi. Tankları, topları geçirebilecekleri, hatta saldıracağım geçide doğru kamyon sürebilecekleri tek yol bu. Köprünün yok olması gerek. Saldırıdan önce değil ama. Eğer saldırı ertelenirse onarabilirler çünkü. Yok. Saldırı başladığında havaya uçurulmalı. Ben de uçurulduğundan iyice emin olmalıyım. Yalnızca iki nöbetçi var. Seni götürecek olan adam yeni geldi oradan. Dediklerine göre güvenilebilecek biriymiş. Sen de göreceksin. Dağlarda adamları var. Gerek duyduğun kadar adam topla. Olabildiğince az adam kullan. Ama gerekenden az olmasın. Ayrıca sana bunları anlatmama gerek yok. Peki de saldırının başladığını nasıl kestireceğim? Koca bir tümenle yapılacak saldırı. İlk önce havadan bombardıman yapılacak. Sağır değilsin ya. Öyleyse uçaklar yükünü boşalttığında saldırıyı başlamış kabul edebilirim. Değil mi? Her zaman öyle olmayabilir demişti Golds başını sallayarak. Ancak bu kez kabul edebilirsin. Bu benim saldırım. Anlıyorum demişti Robert Jordan. Bu işten pek hoşlandığımı söyleyemem. Ben de pek hoşlanmıyorum. Bu işi üstlenmek istemiyorsan söyle. Yapamayacağını düşünüyorsan da çekinmeden söyle. Yapacağım bu işi demişti Robert Jordan. Başaracağım. Bütün öğrenmek istediğim buydu işte. Yani o köprüden hiçbir şeyin geçmeyeceğini kesinlikle bilmem gerek. Kesinlikle. Anlıyorum. İnsanlardan böyle işler yapmalarını bu biçimde istemekten hoşlanmıyorum diye sürdürmüştü Gold. Bu işi yapman için emir veremem sana. Koyduğum koşullar yüzünden karşılaşabileceğin güçlükleri biliyorum. Ayrıntısıyla anlatıyorum ki ne yapacağını iyice anlayasın. Çıkabilecek tüm güçlükleri, işin önemini kavrayabilesin. Peki bu köprü uçurulursa Lagrange'ye doğru nasıl ilerleyeceksiniz? Geçide saldırdıktan sonra köprüyü onarmak için hazırlıklı olacağız. Çok karmaşık ve güzel bir harekat bu. Her zamanki gibi karmaşık ve güzel. Plan Madrid'de hazırlandı. Başarısız profesör Vicente Rojo'nun başyapıtlarından biri. Saldırıyı ben yapıyorum ve her zaman olduğu gibi elimdeki kuvvet yetersiz. Buna karşın yine de başarı olasılığı yüksek bir harekat. Her zamankinden daha umutluyum. O köprü ortadan kaldırılırsa başarılı olabiliriz. Segovia'yı alabiliriz. Bak nasıl olacak göstereyim sana. Görüyor musun? Geçidin tepesine saldırmayacağız. Şurayı tutacağız. Bu çok daha ötede. Bak burası. İşte şöyle. Bilmesem daha iyi olur demişti Robert Jordan.
Ayrım sonu.